Ayrım 14, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 129. Paragon Komitesi saat 11'de toplandı. Sir Anthony Plump da Preston'dan raporunu sunmasını istedi. Genel bir beklenti havası vardı ama Sir Bernard Hemings'in yüzü ciddiydi. Preston, Ascension Adası raporunun dağılımından sonraki iki günün olaylarını elinden geldiğince kısa özetledi. Çarşamba akşamı Berenson'un sokak telefonunda kısacık konuşması ilgi dolu kıpırtılar uyandırdı. ''O konuşmayı kaydettiniz mi?'' diye sordu Sir Peregrine Jones. ''Hayır efendim, yeterince yaklaşamadık.'' diye karşılık verdi Preston. ''O halde niçindi sizce?'' ''Sanıyorum Bay Berenson kendisiyle ilişki kuran insana, yani kontrolörüne bilgi getireceğine dair haber veriyordu. Nereye, ne zaman teslim edeceğini de şifreyle söylüyordu.'' Adalet Bakanlığından Sir Hubert Villiers, ''Bu konuda kanıtınız var mı?'' dedi. ''Yok efendim.'' Preston devam etti. Dondurmacıya yapılan ziyareti, gazetenin bırakılmasını, sonra dükkan sahibinin kendisi tarafından kaldırılmasını anlattı. Sir Paddy Strickland, gazeteyi ele geçirebildiniz mi diye sordu. Hayır efendim, dondurmacı dükkanını o sırada bassaydık belki Bay Benotti'yi ve Bay Berenson'u tutuklardık. Ama Benotti gazetenin içinde bir şey olduğunu bilmediğini iddia eder, masum olduğunu söyler, Berenson da gazeteyi dalgınlıkla bıraktığını ileri sürerdi. Ama sizce dondurmacıya gitmesi haberi bırakmak için de öyle mi? Bundan eminim dedi Preston. Sonra büyük ambalaj dondurmaların bir düzine kadar müşteriye teslimini anlattı. 11'inin ses ördeklerini nasıl aldığını belirtti ve aynı akşam Berenson'a aynı sesin yanlış bir numara arayarak telefon ettiğini açıkladı. O akşam onu arayıp yanlış numara diye özür dileyerek kapatan adamın sesi dondurma teslim alanlardan birinin sesiydi, aynıydı. Masanın çevresi sessizdi. Sir Hubert Villiers, Rosanta olabilir mi diye kuşkuyla sordu. Bu kentte sık sık yanlış numaralar en masum şekilde çevrilir durur. Bana da gelir, sık sık. Dün bilgisayarı olan bir arkadaşıma başvurdum dedi Preston. 12 milyonluk bir kentte birinin dondurmacı dükkanına gidip dondurma yemesi ve sonra oradan dondurma teslim alanlardan birinin aynı akşam o kişiyle yanlış numara arayarak konuşma olasılığı 1 milyonda 1 olarak hesaplanıyor. Cuma akşamı gelen telefon malı sağ salim aldıklarının teyidiydi. Sir Perry Jones, durun bakayım doğru anladım mı dedi. Berenson 3 iş arkadaşından benim hayali raporumun kopyalarını topladı ve onları yok etmiş gibi yaptı. Aslında bir kopya sakladı. O kopyayı gazetenin içine koyup katladı, dondurmacı dükkanında bıraktı. Dükkan sahibi gazeteyi aldı, içindeki kağıdı plastik torbaya koydu, 1 kilo dondurmanın arasına sokup ertesi sabah bir yere teslim etti. Alan adam da Berenson'a telefon edip aldığını teyit etti. Preston, evet öyle olduğunu sanıyorum dedi. Sir Anthony Plump, milyonda bir olasılık diye söylendi. Ne dersin Nigel? MI6'nın şefi başını iki yana salladı. Ben milyonda bir olasılıklara inanmam dedi. Bizim işimiz de hele öyle değil mi Bernard? Yo, bal gibi raporu bıraktı oraya. Casustan kontrolöre. Benotti kanalıyla. John Preston doğru yorumluyor. Kutlarım sizi. Adamımız Berenson. Sir Anthony, evet bu ilişkiyi buldunuz. Sonra Bay Preston dedi. İncelemeyi Bay Berenson'dan kontrolörü üzerine kaydırdım dedi Preston. Kim olduğunu buldum. Hatta bu sabah gözetlemecilere katılıp onu Marylebone'daki evinden işine kadar izledim. Evi bir apartman dairesi, bekar, yalnız oturuyor, yabancı bir diplomat, adı da Bay Jean Mare. Jean mı? Çekoslovak herhalde dedi Sir Perry Jones. Preston pek değil dedi, Jean Mare, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin saygın bir diplomatı. Şaşkın, inanmazlık dolu bir sessizlik oldu. Sir Paddy Strickland diplomatların pek sık kullanmadığı sözler kullanmayı seçti. ''Devenin başı'' diye mırıldandı. Tüm gözler Sir Nigel Irwin'e döndü. O masanın öbür ucunda fena halde sarsılmış durumda oturuyordu. Eğer bu doğruysa herifin etini pirzola yapar yerim diye düşünmekteydi. General Henry Pienaar, Güney Afrika Ulusal Haber Alma Örgütü Başkanı'nı düşlüyordu. Eski BOS'un yerine kurulan NIS'in başını, Güney Afrikalıların Afrika Ulusal Kongresi arşivlerini soydurmak için Londralı serserileri kiralaması başka şeydi. İngiltere Savunma Bakanlığı içinde bir casus çalıştırmak başka. Bu tür bir iş resmen savaş ilanı demekti. Sanırım baylar affınıza sığınıp bu konuyu biraz incelemek için birkaç gün süre isteyeceğim sizlerden, dedi Sir Nigel. 2 gün sonra 4 Mart'ta Bayan Thatcher'ın erken seçim isteğini açtığı kabine yüksek üyelerinden biri şık evinde eşiyle sabah kahvaltısı ediyordu. Eşinin elinde bir dizi tatil broşürü vardı. Korfu fena değil dedi, Girit'teyim. Cevap gelmeyince kadın üsteledi. Sevgilim, bu yaz hiç değilse 15 gün bir yere kaçıp tam bir tatil yapmamız şart. Neredeyse 2 yıl oluyor. Haziran nasıl? Daha kalabalık basmadan. Havanın da en güzel zamanı. Haziran olmaz dedi bakan kafasını kaldırmadan. Ama Haziran çok güzeldir diye itiraz etti karısı. Haziran olmaz dedi o yine. Her zaman olur, Haziran olmaz. Kadının gözleri açıldı. Nesi bu kadar önemliymiş Haziran'ın? Boş ver. Seni kurnaz tilki dedi kadın soluk soluğa. Margaret değil mi? Geçen pazar yaptığınız o minik sohbet. Tatile köye gidiyormuş vay canına. Şşş dedi kocası ama kadın 25 yıllık evlilikten sonra konuyu doğru anladığından emindi. Başını kaldırıp kapıya doğru baktı. Kızları Emma kapıya dayanmış duruyordu. ''Çıkıyor musun tatlım?'' ''Hı'' dedi kız, ''görüşürüz.'' Emma Lockwood 19 yaşındaydı, sanat akademisinde öğrenciydi. Gençliğin tüm hevesiyle de kendini radikal politikaya adamıştı. Babasının siyasal görüşlerinden tiksinir, onları kendi hayat tarzıyla protesto ederdi. Annesiyle babasının yumuşak itirazlarına rağmen bir tek antinükleer gösteriyi bile kaçırmaz, sol kanadın her tür gürültülü gösterisine katılırdı. Protestosunun tipik bir örneği de Simon Divine'la yatıp kalkmasıydı. Divine Politeknik Üniversitesi'nde ders veriyordu, onunla bir gösteride tanışmıştı. Aman aman bir şey değildi Simon yatakta. Ama o ateşli troçkizmi ve burjuvaziye karşı hastalık düzeyindeki nefretiyle çekici geliyordu kıza. Aslında bu nefret genç adamın kendisi gibi düşünmeyen herkesi içermekteydi görünüşe göre. Görüş ayrılığı burjuvalardan daha baskın çıkanlara faşist derdi. Emma o gece genç adamın ufacık yatak odasında ona sabah kahvaltısında duyduğu şeyi anlattı. Divine devrimci araştırma gruplarından birine üyeydi. Az satan çok hırslı solcu yayınlara yazılar yazardı. 2 gün sonra küçük bir dergiye yazdığı yazıyı teslim etmeye gitmişti. Yazının konusu özgürlük aşığı otomobil sanayi işçilerinin işlerinden biri hırsızlıkla suçlanıp kovuldu diye üretimi aksatmaları ile ilgiliydi. Konuşurken genç adam Emma Lockwood'dan aldığı bilgiden de söz etti. Derginin editörü bu konu üzerinde yazı yazılacak kadar bilgi bulunmadığını söyledi. Ama alınan ipucu konusunda arkadaşlarıyla konuşacağını belirtip Divine'a çenesini sıkı tutmasını öğütledi. Divine gittikten sonra adam konuyu gerçekten arkadaşlarından biriyle konuştu. O da haberi Sovyet Büyükelçiliğine iletti. 10 Mart tarihinde haber Moskova'ya ulaştı. Divine bilse şaşar kalırdı. Kendisi troçkist olduğundan dünya devrimine taraftardı, Moskova'dan nefret ederdi. Hem Moskova'dan hem de Moskova'nın temsil ettiği her şeyden. Sir Nigel Irwin, İngiltere topraklarındaki önemli bir casusun kontrolördüğünü Güney Afrikalı bir diplomatın üstlenmiş olması konusunda gerçekten pek sarsılmıştı. Kendine açık olan tek opsiyonu kullandı, o da Güney Afrika Haber Alma Örgütü'yle temas edip açıklama istemekti. İngiliz SIS yani MI6 ile Güney Afrika Haber Alma Örgütü yani eski BOS yeni NIS arasındaki ilişkiler her iki ülke politikacılarının dilinde hiç yok şeklinde ifade edilebilirdi ancak. Ama uzak ilişki deyimi daha gerçekçi bir ifade olurdu. Aslında vardı ama siyasal nedenlerle zor bir ilişkiydi. Çeşitli İngiliz hükümetlerinin döneminde ırk ayrımı kınandığından bu ilişkiler makbul sayılmamış, bu durum İşçi Partisi hükümetlerinin zamanında muhafazakar hükümetlere göre daha da uzaklaşma doğurmuştu. 1964 ile 1979 arasındaki İşçi Partisi dönemlerinde ilişkinin devamına Salt Rhodesia nedeniyle göz yumulmuştu. İşçi Partili Başbakan Harold Wilson, Rhodesia'nın Ian Smith ile ilgili ne bilgi bulabilirse edinmesi gerektiğine inanıyordu. O bilgiler de çoğunlukla Güney Afrika'da vardı. O iş bittiğinde muhafazakarlar yine iktidardaydı. 1979 Mayıs'ından sonra ilişki sürdü gitti. Bu kez de neden Namibya ve Angola'ya duyulan ilgiydi. O konularda da Güney Afrikalıların örgütleri iyiydi. İlişki tek yanlı da değildi. Güney Afrika Deniz Kuvvetleri Komutanı Dieter Gerhardt'ın karısının Doğu Almanya ile ilişkisini Batı Almanlardan öğrenen İngilizler olmuştu. Gerhard daha sonra Sovyet casusu olarak tutuklanmıştı da. İngilizler bundan başka Güney Afrika'ya sızan iki Sovyet illegal ajanı da bildirmiş. Hatta bu kişilerle ilgili SIS dosyalarındaki bilgileri bile vermişlerdi Güney Afrika'ya. 1967'de bir tatsız olay olmuştu ama Güney Afrika Haber Alma Örgütü'nün bir ajanı Norman Blackburn adında biri bahçe kızlarından birini tavlamıştı. Aslında bunlar başbakanlıkta çalışan sekreterlerdi. Onlara bahçe kızları denmesinin nedeni büyük bahçeyi gören odalarda çalışmalarındandı. Başı dönen Helen, tek isim yeterli çünkü bugün kendisi mutlu bir yuva kurmuş durumda, bazı gizli belgeleri Zambezi kulüpte barmen olarak çalışan Blackburn'e verdi. Bir süre sonra durum ortaya çıktı. İşin kokusu öyle berbattı ki Harold Wilson bundan sonra her derdin yani şarap mantarlarının bozukluğundan tarım ürününün azlığına kadar her türlü sorunun sorumlusu olarak Güney Afrika Haber Alma Örgütü'nü görmeye başladı. Ondan sonra ilişki daha uygar bir düzeyde devam etti. İngilizler Güney Afrika Haber Alma Örgütü olan NIS'in bilgisi dahilinde Johannesburg'da bir büro şefi bulunduruyorlardı. Güney Afrika toprakları ile ilgili etkin planlara girişmiyorlardı. Güney Afrikalılar da Londra'daki büyükelçilikte birkaç kişi bulunduruyor, bunları SIS'e haber veriyorlardı. Elçilik dışında bulundurdukları birkaç kişiye de MI5 göz kulak oluyordu. Güney Afrikalılar yalnızca kendi devrimci örgütleri olan ANC, SWAPO ve benzerleriyle ilgilendikleri sürece MI5 karışmıyordu onlara. General Henry Pienaar'dan randevu alıp konuşan İngiltere'nin Johannesburg'daki büro şefi oldu. Sonradan Londra'daki şefine NIS başkanının ne dediğini rapor etti. Sir Nigel 10 Mart günü Paragon Komitesi'ni toplantıya çağırdı. Büyük General Pienaar, Jean Marais konusunda hiç bilgisi olmadığını, kutsal bildiği her şey üzerine yemin ediyor. Marais'in kendisi hesabına çalışmadığını ve hiçbir zamanda çalışmamış olduğunu söylüyor. Doğru mu söylüyor diye sordu Sir Paddy Strickland. Bu oyunda insan hiçbir şeye tam anlamıyla inanmaz dedi Sir Nigel ama doğru söylüyor da olabilir. Bir kere Mares'i bulduğumuzu, durumu anladığımızı 3 gündür biliyor. Mares onun adamıysa fena öç alacağımızı da bilir. Henüz buradaki adamlarının hiçbirini geri çekmedi. Suçluluğunu bilse yapardı. O zaman bu Mares kimin nesi diye sordu Sir Perry Jones. Pienaar da bunu bizim kadar merak ettiğini söylüyor diye cevap verdi Sir Nigel. Hatta benim adamlarımın onunkilerle birlikte ava çıkmasını bile kabul etti. Oraya bir adam yollamak istiyorum. Bizim Barons'ın da Mares'in şimdiki durumu ne? Bunu soran Sir Anthony Plumpt'ı ve soru Harcourt Smith'e yönelikti. Smith MI5'i temsil ediyordu o gün. Her ikisi de sıkı gözetim altında ama üstlerine gitmedik. İkisinin de evlerine baskı yapılmadı. Yalnızca posta kontrolü, telefon dinleme ve 24 saat gözetleme dedi Harker Smith. Plum ne kadar süre istiyorsun Nigel diye sordu. 10 gün. Pekala ama en çok 10 gün. O zaman artık elimizde ne varsa onunla Berenson'un üstüne gidip zarar tespitine başlamalıyız. Kendisinin istekli ya da isteksiz işbirliğiyle. Ertesi gün Sir Nigel Irwin, Sir Bernard Hemmings'i Farnham dışındaki evinden aradı. Hasta adam orada yatmaktaydı. Bernard, şu senin adamın Preston. Biliyorum olağan bir şey değil. Kendi adamlarımdan birini de yollasam olur. Onun tutumu hoşuma gitti. Güney Afrika yolculuğu için onu senden ödünç alabilir miyim? Sir Bernard razı oldu. Preston 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece Johannesburg'a uçtu. Bu konudaki haber Brian Harker Smith'in masasına ulaştığında onun uçağı havalanmıştı bile. Harker Smith içinde buz gibi bir öfke hissetti ama kararı kendinden yüksek rütbelerin verdiğini biliyordu. Albion Komitesi Genel Sekreteri ayın 12'si akşamı rapor verdi. Üyeler Kutuzovski Prospekt'teki daireye kabul edildiler. ''Bana neler getirdiniz?'' diye sordu Sovyet lideri alçak sesle. Profesör Krylov komitenin başkanı olarak Rogov'a bir işaret yaptı. O da önündeki dosyayı açıp okumaya koyuldu. Genel sekreteri her görüşünde olduğu gibi Philby bu kez de adamın kişiliğinin gücünden çok etkilenmiş, hatta dehşete düşmüştü. Komitenin araştırmaları sırasında bu işin başında onun bulunduğunu söylemek bile onlara açılmayacak kapıları açabilirdi. Kudrete ve onun kullanımına büyük ilgi duyan Philby, genel sekreterin o acımasız ve kurnaz yöntemine, Sovyetler Birliği'nin her dokusunu parmağı altına alabilişine hayranlık duyuyordu. Yıllar önce adama KGB başkanlığı gibi güçlü bir sorumluluk verildiğinde, bu Brejnev'in ataması olmamış, politbüronun kuvvetli adamı Mihail Suslov'un etkisi olmuştu. Böylece Brejnev'den ve onun özel mafyasından bir tür bağımsızlık koparmış olan yeni KGB başkanı, örgütü Brejnev'in sorgusuz kölesi yapmamayı da başarmıştı. 1982 Mayıs'ında Suslov ölüp Brejnev'de ölümün eşiğine geldiğinde, KGB'den ayrılıp Merkez Komitesi'ne dönmüş, bir hatayı iki kez yapmamıştı. KGB'de kendi yerine başkan olarak General Fedorçuk'u bırakmıştı. Kendi adamıydı o. Sonra partinin içinden kendi durumuna destek sağlamak için gerekli adımları atmış, Merkez Komitenin desteğini kazanmış, kısa süren Andropov ve Çernenko dönemlerinin bitmesini sabırla bekleyip bu yere yükselmişti. Ve birkaç ay içinde güç noktalarını da ele geçirmişti. Partiyi, silahlı kuvvetleri, KGB, İçişleri Bakanlığı ve MVD'yi. Tüm kozlar onun elinde olunca da kimse ona karşı gelemiyor, bir komploya kalkışamıyordu. Bir plan yaptık, yoldaş genel sekreter dedi Doktor Rogov. Somut bir plan, etkin bir önlem. İngiltere halkı arasında istikrarsızlık yaratacak, Sarajevo olayıyla Berlin Reichstag yangını dönemsiz gösterecek bir öneri. Buna Plan Aurora adını verdik. Tüm ayrıntıları okuması bir saat sürdü. Ara sıra gözlerini kaldırıp bakıyor, bir tepki olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Ama genel sekreter çok büyük bir satranç ustası olduğundan yüzünde hiçbir ifade yoktu. Sonunda Doktor Rogov okumasını bitirdi. Sessizlik içinde beklediler. Rizikoları var dedi genel sekreter alçak sesle. Bunun da diğer bazı operasyonlar gibi geri tepmeyeceği konusunda ne garanti var? Kelimeyi söylememişti ama ne demek istediğini hepsi biliyordu. KGB başkanlığının son yılında kendisi Wojtyla olayının acı başarısızlığından fena halde sarsılmıştı. Gürültülerin yatışması, suçlamaların dinmesi için aradan 3 yıl geçmesi gerekmişti. Dünya basınındaki yankılar ise SSCB'nin hiç de istemediği türden olmuştu. 1981 ilkbaharı başlarında Bulgar Haber Alma Örgütü, Batı Almanya'daki Türk topluluğu arasında bulundurduğu adamlarının bir balık yakaladığını bildirmişti. Doğu bloku ülkelerinin en sadığı ve itaatkarı olan Bulgarların etnik, kültürel ve tarihsel nedenlerle Türkiye ve Türklerle her zaman yoğun ilişkileri olmuştu. Yakaladıkları adam adanmış bir terörist katildi. Aşırı sol tarafından Lübnan'da eğitilmiş, aşırı sağ adına Türkiye'de cinayetler işlemiş, cezaevinden kaçmış, soluğu Batı Almanya'da almıştı. Adamın garip yanı papayı öldürmekle ilgili kişisel tutkusunu ifade etmiş olmasıydı. Bulgarlar acaba Mehmet Ali Ağca'yı yine suya mı atsak, yoksa ona sahte kimlik ve gerekli evrak ve bir de tabanca verip yolcu mu etsek diye soruyorlardı. Normal koşullarda KGB'nin cevabı tedbirli bir cevap olurdu, öldürün onu. Ama o sıra durumlar normal değildi. Karol Wojtyla dünyanın ilk Polonyalı papası olarak büyük bir tehlike sayılıyordu. Polonya kaynaşma halindeydi. Oradaki komünist yönetim dayanışma sendikasının muhalefetiyle yıpratılıyordu. Kendi de karşıt görüşlü olan Wojtyla Polonya'ya bir ziyaret yapmıştı bile ve Sovyetlerin açısından aldığı sonuçlar da korkunçtu. Bu adamın ya durdurulması ya da gözden düşürülmesi şarttı. KGB Bulgarlara cevap verdi, devam edin ama biz bilmek istemiyoruz. 1981 Mayıs'ında Ağca gerekli kimlik ve belgeler, para ve silahla Roma'ya götürüldü. Ona yön gösterildi ve sonra da salıverildi. Bunun sonucu olarak çok kişinin başı ağrıdı, çok kişi deliye döndü. Haddim olmayarak bu iki olayın karşılaştırılabileceğine inanmadığımı belirtmem gerek, dedi Rogov. Plan Aurora'yı esas olarak kendisi kurduğundan onu savunmaya hazırdı. Wojtyla olayı üç nedenle fiyaskoydu. Hedef yaşadı, katil canlı yakalandı ve en kötüsü suçlanabilecek belli bir kurban yoktu. Yani örneğin İtalyan ya da Amerikan aşırı sağ gibi bir şey yoktu. Dünya kamuoyuna Ağca'yı bu işe kışkırtanın sağcılar olduğunu kanıtlayacak inanılır kanıt zinciri önceden hazırlanmış olmalıydı. Genel sekreter yaşlı bir çıyan gibi kafasını salladı. Burada durum farklı, diye devam etti Rogov. Her kademede el atılacak özürler ya da vazgeçilecek kaçamak kapılar hazır. Planı uygulayan birinci sınıf bir profesyonel olmalı ve yakalanmadan önce kendi hayatına son vermeli. Fiziksel ve somut varlıkların izi SSCB'ye kadar sürülemez. Uygulayıcı görevli planın bitiminden sonra yaşayamaz. Daha sonra da suçu Amerikalıların üzerine kesin ve inandırıcı şekilde atacak bir takım alt planlar var. Genel sekreter General Marchenko'ya döndü. Yürür mü, diye sordu. Üç komite üyesi pek tedirgindiler. Önceden genel sekreterin tepkisini bile bilseler ona katılmak ne kadar kolay olurdu. Ama adam hiçbir şey belli etmemişti. Marchenko derin bir soluk alıp başını evet anlamında salladı. Uygulanabilir, dedi. Bence yürürlüğe konulması için 10 ayla 16 ay arasında bir süre gerek. Yoldaş Albay Filbi, siz ne diyorsunuz, dedi genel sekreter. Filbi'nin kekemeliği bir anda artıverdi. Baskı altında kaldığı zaman hep böyle olurdu. Rizikoları iyi değerlendirebilecek durumda değilim. Teknik olanakları da öyle. Ama etki açısından ele alındığında İngiltere'nin gezici oylarının %10'undan daha fazlasını İşçi Partisi'ne kazandıracağına kuşku yoktur. Yoldaş Profesör Krylov, ben itiraz etmek zorundayım yoldaş genel sekreter. Planı aşırı derecede tehlikeli buluyorum. Uygulanması sırasında olsun, sonuçları açısından olsun, 4. protokolün maddelerine tümüyle aykırı. Eğer bu açığa çıkarsa acısını hepimiz çekeriz. 14. ayrımın sonu. Sayfa 140.